Ayrım 22, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 335. Hitler ile Tayyip'in kaderi. Tüm dünyada en çok nefret edilen bir lider olan Adolf Hitler'in yaptığı resimler beğenilmiş olsaydı, dünya tarihi bambaşka yazılacaktı. Çünkü 1908 yılında 19 yaşında olan Hitler, ikinci kez giriş için başvurduğu Viyana Sanat Akademisi'ne kabul edilseydi, İkinci Dünya Savaşı hiç yaşanmayacaktı. Hitler'in okula başvurusunu reddeden Yahudi bir profesör yüzünden bütün Yahudilere karşı bir nefret beslediği yönünde yaygın olan şehir efsanesi de olmayacaktı. Ressam olamayan Hitler dünyayı kana bulamış, dünyanın ve Almanya'nın felaketi olmuş, koskoca bir ülkeyi de parçalamıştı. Tayyip de futbolcu olmak istemişti. Ancak yeteneksizliği nedeniyle bu arzusunu gerçekleştirememişti. Bu nedenle onu futbolcu olarak İETT'de kabul etmeyen albay hakkında "sakallarım için beni istemedi" türünden gerçek dışı bilgiler yaymıştı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde savcı Zekeriya Öze hukuk dışı uygulamaları nedeniyle açtığım tazminat davası sırasında askerlik kayıtlarını isteyen mahkemeye gelen yazıda savcı Öz'ün "eksojen obozite" yani fazla kilo tanısıyla askerlikten çürük raporu aldığı belgeleniyordu. Askere gitmeden önce zayıf olan Öz askerlik kapıyı çalmaya başlayınca ne bulursa yiyor 114 kiloya çıkıyordu. Aldığı kiloların ardından askerlik yapamayacağı şeklinde beyanda bulunuyor, böylece çürüğe ayrılıyordu. Her nedense savcı Öz'ün her yıl yapılması gereken kilo kontrolleri yapılmıyor, daha sonradan tekrar zayıfladığı halde askere alınmıyordu. Askere alınmayan savcı askerleri cezaevlerine alıyordu. Tayyip tarikatçılar, ikinci cumhuriyetçiler, Fethullahçılar, Rumlar, Ermeniler, PKK'lı Kürtler ve onların türevleri için ülkeyi cennet haline getirirken, yoksul halk başta olmak üzere Atatürkçüler ve askerleri ise her karış vatan toprağını zindan ediyordu. Hitler de son günlerinde hep öldürülme korkusu ile yaşıyordu. Bu nedenle çevresine korumaları tarafından hep etten duvar örülüyordu. Ancak sonunda Hitler kendi kendini öldürdü ve tarihin çöplüğünde yerini aldı. Başkanlık sistemi. Tayyip tek adam olma yolunda en güçlü sinyali 20 Nisan 2010 tarihinde veriyor, başkanlık sistemi istediğini söylüyordu. Muhalefet Tayyip'in bu önerisine tepki gösterirken hukukçular da olumlu bakmıyorlardı. Ortak görüş yargı bağımsızlığının tartışıldığı dönemde bu sistemin sivil dikteye yol açacağı yönündeydi. Başkanlık sistemini tek işletebilen ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Sözcü gazetesi bu konuda uzmanların görüşlerine başvuruyordu. Uzmanlar şunlara dikkat çekiyorlardı. Bu sistem seçimle gelen bir kişinin her şeye sahip olmasını sağlar. Türkiye'de kuvvetler arasında yatay geçişler olduğu için bu rejim bizde işlemez. Otoriter bir rejim yaratır. Peki sistem nasıl işliyor? Başkanlık sistemi güçlü yürütme organı ilkesiyle ön plana çıkıyor. Başkan, bakanlarını kendi iradesiyle çeşitli alanlardaki uzmanlardan seçebiliyor. Sadece kabinede değil, adli, idari, askeri, üst düzey bürokratların da tayininde söz sahibi oluyor. Başkanlar halk desteğini kaybetseler de iktidardan uzaklaştırılmaları zor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, başkanlık konusunda Tayyip'i kendi sözleriyle vuruyordu. Baykal 20 Nisan 2010 tarihli grup toplantısında Tayyip'in 1993 yılında Refah Partisi MKYK üyesi sıfatıyla söylediği şu sözleri hatırlatıyordu. Başkanlık sistemi bize Amerikan emperyalizminin tavsiyesi. İhtiras tramvayı. Sadık Albayrak Tayyip'in idolüm dediği danışmanıydı. Tayyip Albayrak'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığının yanında belediyenin yan kuruluşu olan Kültür AŞ'nin de başına getirmişti. Başbakan olunca da Sadık'ın oğlu Berat'a kızını vermiş, böylece ilişkileri akrabalıkla perçinlenmişti. Sadık Albayrak 10 Temmuz 1998 tarihinde Erdoğan hakkında şunları söylüyordu. Bir ihtiras tramvayı varsa başbakan oradaki Karl Madlen değil Marlon Brando'dur. Albayrak'ı böyle konuşmaya iten nedenlerin başında o günlerde Tayyip Erdoğan'a ait "demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider orada ineriz" sözleriyle başlayan ve Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinin de irdelendiği tartışmaların getirdiği ortam etkili oluyordu. İhtiras Tramvayı adlı filmde Karl Madlen muhafazakar, dürüst ve inançlarına bağlı, hatta inançları uğruna sevdiği kadını bile terk edebilen bir karakteri oynarken, Marlon Brando ise üçkağıtçı, deli dolu ve az da olsa serseri bir tipi canlandırıyordu. Sadık Albayrak, başını Tayyip'in çektiği yenilikçileri refah bilgisayarına girmiş bir virüs olarak da tanımlıyor ve bünyenin o virüsü dışarı atacağını iddia ediyordu. Tayyip'in dünürü de aynı Tayyip gibi rüzgara göre yön değiştirmeyi çok çabuk kavruyor. Bu kere Tayyip için aynı Hazreti Ebu Bekir gibi diyordu. Tayyip'le dünür olan Sadık'ın ailesinin de kısmeti açılıyordu. Tayyip'e damat verdiği oğlu Çalık Holding'e genel müdür oluyor, bir diğer oğlu da Çalık Holding'in TMSF'den satın aldığı Sabah grubunda müdürlüğe atanıyordu. Böylece başta Çalık grubu olmak üzere dünür Sadık'ın oğullarına Tayyip iktidarı "Yürüyün ya kullarım değil, koşun ya evlatlarım!" diyordu. Dünür Sadık ise bu nimetlerin keyfini çıkarmak için Yeni Şafak'taki yazılarına son veriyor, kendini torunlarını sevmeye ve köpekleriyle oynaşmaya adıyordu. Arada bir de taze akrabası Tayyip hakkında röportajlar vermeyi ihmal etmiyordu. Şeriat Yolunda Yürüyenler ve Sürünenler adlı kitabın yazarı da olan Dünür Sadık artık şeriat yolunda vals yapıyor, gazetelerin pazar eklerinde boy boy resimleri ve demeçleriyle yer alıyordu. Yine bu demeçlerin birinde Dünür Sadık Tayyip hakkında, "Tayyip Bey de Hazreti Ebu Bekir ahlakı, müsamahası ve toleransı var," diyordu. Tabii ki yazıyı görenler gözlerine inanamıyor, "Yanlış mı görüyorum?" diyerek tekrar tekrar okuyorlardı. İlk mektep düzeyinde bile İslam tarihi okuyanlar bilirler ki Hazreti Ebu Bekir'in temel özellikleri cömert oluşu, halim selim davranışları, kibar ve gösterişten uzak olması, öfke ve hırsın yanından bile geçmeyişiydi. Hazreti Ebu Bekir'in özellikleri bu kadar mı? Tabii ki hayır. Güler yüzlüydü, yüzünü astığı insanları azarladığı hiç görülmemişti. Öyle ki öfke nedir bilmezdi Hazreti Ebu Bekir. Hiç sinirlenmezdi, toleranslıydı, yumuşak huyluydu. Devlet malını ne kendi yer ne de yakınlarına yedirirdi. Gırtlağından haram lokma geçmemişti. Oğullarına gemicikler, villacıklar aldırtmamış, onun bunun parasıyla burslu okutup devletin mallarını o insanlara peşkeş çekmemişti. O nedenlerle Tayyip ile Hazreti Ebu Bekir hiçbir açıdan asla birbirlerine benzemez. Dünür Sadık Tayyip'i illa İslam tarihinde birine benzetecekse Ebu Cehil'e baksın ya da Ebu Leheb'e. Tabii bu arada Dünür Sadık gibi İslamcıların insanlardan para, gayrimenkul, altın ve benzeri yardımlar toplarken faydalandıkları argümanların başında İslam'da cömertliğin simgesi olan Hazreti Ebu Bekir gibi isimler geliyordu. Herkesin onun gibi eli açık olmasını istiyorlardı. Ancak ne hikmetse hiçbir İslamcı kendi çocuğuna Ebu Bekir ismini vermiyor, vermediği gibi saf insanlardan topladıkları paralarıyla lüks hayat yaşıyorlardı. İslamcılar Dünür Sadık gibi çocuklarına Berat örneğinde olduğu üzere hem Sabetay hem Müslüman ismi koyuyorlardı. Bilindiği gibi Berat, Sabetay Sevi'nin doğum yeri olması nedeniyle Sabetaylarca en kutsal belde sayılıyordu. Tayyip de Araf suresinden ayetler okuyorum diyor, ancak okuduğu ayet daha çok Yahudilerin kutsal kitaplarının Hezaykel bölümünün 12. bab 2. ayetinde yer alana benziyordu. Onların görmek için gözleri var ve görmüyorlar ve işitmek için kulakları var, işitmiyorlar. Tayyip'in dünürü Sadık'ın Aksaray Başoğlu İşanı Kat 7'deki maceralarını bir başka bahara bırakıp dönelim onun kitaplarındaki ihanet dolu sözlerine. Tayyip'in idolü ve dünürü Sadık kitaplarında hilafet ve şeriata övgüler düzüyor, bu sistemin er geç bu ülkede hakim olacağını iddia ediyordu. Sadık Şeyhülislam Mustafa Sabri adlı kitabında Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanları ve Kuvayi Milliye hakkında işgal kuvvetleriyle aynı dili konuşarak şunları yazıyordu. İki paralık Mustafa Kemal kuvvetlerinin baskısına boyun eğerek İngilizlerin, Fransızların vesaire devletlerin İstanbul'dan çekilip gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk aklı kabul edebilir. Potamyalı Tayyip'in danışmanı, dünürü ve dahi idolü AKP'li Sadık Albayrak kitabında Türklere cibilliyetsiz ve milliyetsiz şeklinde iftiralar atıyor, ülke yönetiminin bugün kimlerin elinde olduğunun ve Atatürkçü insanlara karşı sindirme, korkutma, yıldırma amaçlı olarak gerçekleştirilen Ergenekon tertibinin nedenlerine ve amaçlarına projektör tutuyordu. Bakın Tayyip'in Dünür'ü Sadık'ın kitabında daha neler vardı. Mustafa Kemal'in ve Ankara hükümetinin kahpeliklerini, sahtekarlıklarını şu ufacık mukaddimeye yani ön söze sığdıracak değilim. Demek isterim ki bu şekil değiştirmeleri, bu zıtlıkları işleyebilmek için insan utanmazlıkla da kahraman olmalıdır. Tayyip'in Dünür'ü Sadık Albayrak kitabında Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarına nasıl hakaretler yağdırılıp 1923 Türkiye'si hedef alınıyorsa, Fethullah Gülen'in baş yazılarını yazdığı Sızıntı Dergisi ve Taraf Gazetesi yazarlarından Nihat Dağlı yine aynı cemaatin çıkardığı Bu Kavga Kimin adlı kitabında yok etmeyi hedefledikleri yönetimin 1923 yılında kurulan Cumhuriyet olduğunu söylüyor, hilafet ve şeriat özlemlerini tekrar tekrar anlatıyordu. Değişim masalı. Değiştik, değiştik, değişmek erdemdir diyen Tayyip'in baş danışmanlarından Metiner ağzındaki baklayı en sonunda çıkarıyor. Bu durum Yeni Çağ gazetesinin 1 Mart 2010 tarihli Medya Politik adlı köşesinde şöyle yer alıyordu. Tayyip'in danışmanı Mehmet Metiner'in Habertürk televizyonunda yayınlanan Teke Tek programında milletin istemesi halinde rejimin değişeceğini söylemesi, yapılanların hangi hedefe dönük olduğunun açık bir göstergesidir. Metiner'in 1923'teki Cumhuriyet'in kurulmasına neden olan kurucu ruhun 2010 yılında sürdürülmesine gerek kalmamış olabileceğini ifade etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun sahibi Türk milletinin başına gelmiş ve gelecek olanların net bir şekilde izahıdır. Nihat Dağlı da kitabının 22. sayfasında Cumhuriyet dönemine olan düşmanlığını şöyle sergiliyordu. 1923 hareketi modernizmi esas alan bir hareketti. Maziye kin kusuyordu. Dinden arındırılmış bir vetire başlatıyordu. Kitabın 39. sayfasında ise halifeliğin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, harf devriminin yapılması, geçmişle bağın kopartılması olarak tanımlanıyor ve şunlar anlatılıyordu. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki söylem ise İslam'a karşı konulan radikal bir çıkıştı. Halifeliğin kaldırılması, medrese ve tekkelerin kapatılması, sosyal hayatta yeni düzenlemelere gidilmesi, harf devrimi yapılarak geçmişle olan bağın kopartılması vesaire, bütün bunlar Osmanlı'nın şahsında İslam'a hayırın ifadesiydi. Ancak 1923'ten sonra batılı değerlerin savunulması ve yerleştirilmesi adına İslam kapı dışarı edilmişti. Eğer dini sömürü gibi bir anlayıştan bahsedilirse ilk sömürü Cumhuriyet'in o yıllarında yapılmıştır. Bugün adını şeriat için silahlı mücadele sloganı ile duyuran ve eylemlerde bulunan bir örgüt olan İBDAC'nin yayın organı Taraf Dergisi'nden adını alan ve SİHA'nın gelinleri tarafından yönetilen ve ikinci cumhuriyetçiler, fetullahçılar, siyasal dincilerin kıblesi haline gelen Taraf Gazetesi, Ergenekon operasyonlarının ardından 1923'te kuruldu, 2008'de tasfiye ediliyor manşetini atıyordu. Atar ya, kanlarının ve soylarının gereğini yapıyorlar. Bunları bırakıp biz yine dönelim Gülen'in Sızıntı Dergisi'nin yazarının açıklamalarına. Millet huzursuzdu ve Ankara'ya kırgındı. Soğuklar başlamıştı. İsyanların oluşumunu sağlayan bir zemin ortaya çıkmıştı. Bu acınası bir durumdu. O güne dek ehli salibe duyulan kinler ifade edilmese bile yeni oluşuma yönelmeye başlamıştı. Ankara ise ihtimal dahilinde olan bu gelişmelere mani olmak için yeni düzenlemelere gidiyordu. Provoke hadiseler bahane edilerek yurt satında istiklal mahkemeleri kuruluyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bir uygulaması olan bu mahkemeler hukuki hiçbir dayanağa dayanmıyor, sadece sindirme, korkutma ve olası bir hareketin sahiplerine gözdağı verme düşüncesiyle hareket ediyorlardı. Gülen cemaati tarafından yayınlanan ve Nihat Dağlı tarafından kaleme alınan kitapta, bugün Tayyip'in desteğinde F tipi yapılanma tarafından gerçekleştirilen Ergenekon tertibiyle hedef alınan, tutuklanan ve dinci ve ikinci cumhuriyetçi çakallara yem yapılmak istenen silahlı kuvvetlere, Atatürkçü insanlara karşı sürdürülen kinin ve atılan iftiraların kaynağını da görüyorduk. Okuyalım. Dış tehlikelere karşı kurulan, ona göre yapılandırılan ordu, Cumhuriyet'le birlikte devrimlerin bekçiliği rolüne girmişti. Böylece oluşturulmaya çalışılan yeni devletle, yeni kimlik, birlik ve bütünlük ordunun teminatı ile sağlanmaya çalışılıyordu. Kitapta Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı olan düşmanlık sergilenmeye devam ediyordu. Birlik ve bütünlük sağlanmış mıydı, yoksa öyle mi görünüyordu? Öyle göründüğü kanaatindeyim. Çünkü birlik ve bütünlük gönülde, yani dipçik ve silahın uzanamadığı sevgi ikliminde kurulur. Oysa söz konusu olan ne sevgiydi ne de birbirini anlama esası üzerinde bir araya gelmeydi. Zora dayanılarak yapılan inkılaplar yine zora dayanılarak korunuyordu ve bugün de korunmaya devam ediliyor. Fethullah Gülen'in redaktörlüğünü yaptığı Nil yayınlarından Mehmet Kafkas adıyla çıkan Geçmişi Bilmek adlı kitapta 31 Mart isyanlarını bastıran Atatürk'ün kurmay başkanı olduğu ordu için Haçlı ordusu ifadesi kullanılıyor. Başıbozukların ve serserilerin katıldığı ordu, hatta adları kötüye çıkmış Bulgar ve Rum gönüllüleri barındıran ordu tanımlaması yapılıyordu. Yine kitabın 161. sayfasında, Yıldız Sarayı'nı yağmalayan, İstanbul'a girer girmez yolda rastladıkları alim ve salih kişileri öldürmeye başlayan, her türlü zulüm ve zorbalık yapan hareket ordusunun subayları arasında Atatürk, Rauf Orbay, Ali Fethi Okyar ve İsmet İnönü de bulunuyordu, deniyordu. Gürcü kökenli olmasıyla övünen Tayyip Mayıs 2009'da ağzındaki baklayı çıkarıyor, Kurtuluş Savaşı'nı hedef alıyor ve şöyle konuşuyordu. Farklı etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Bu aslında faşizan bir yaklaşımın neticesiydi. Oysa ülkemizde çoluk çocuk herkes bilir ki, Türkiye'de bolluk ve refah içinde yaşayan Ermeniler ve Rumlar gibi azınlıklar, savaş döneminde esas olarak işgal güçleriyle işbirliği yaptıkları ve savunmasız kalan sivil halka saldırıp onları katledip tecavüz ettiği için, Kurtuluş Savaşımızın zaferle sona ermesinin ardından ülkemizi işbirlikçileriyle birlikte terk etmek zorunda kalmışlardı. Tayyip'in bir dönem basın danışmanı olan Arif Bek'i yayınladığı Erdoğan'ın Harfleri adlı kitabında geçirdikleri evrimi anlatıyor, bu evrimde Mason Efgani'nin kendilerine yol gösterdiğini belirtiyordu. Bakın Tayyip'in danışmanı daha yolun başında bazılarını uyutmak adına ne mesajlar veriyordu. Tahhari ve birçok diğer İranlı mollanın yazdığı eserlerde yayınlandı. İranlı yazarların popülaritesi üzerine 10 yıl öncesi ve bugün arasında yapılan bir karşılaştırma, yaşanan zihniyet evrimiyle ilgili önemli ipuçları sağlıyor. Söz gelimi 80'li yıllar boyunca Doktor Ali Şeriati'nin Marksist İslam yorumuna dayanan eserleri ve fikirleri revaçtaydı. Ama 90'larla birlikte şeriatı demode olmaya başladı. Özellikle 1994 sonrası İranlı entelektüel, felsefe profesörü Abdülkerim Suruş popüler hale geldi. Çalışmaları Türkçe'ye çevrildi ve büyük sayıda Türk okuyucusu tarafından okundu. İslamcı belediyeler tarafından organize edilen konferansların düzenli bir katılımcısı haline geldi. Refah Partili İstanbul Pendik Belediyesi bu konferansların sunumlarını Modernite ve Dini Bilginin Evrimi adlı bir kitapta topladı. 1995. Epistemoloji ve dinler tarihinden yola çıkan Suruş, genel olarak Kur'an'ın tüm zaman ve mekanlar için geçerli yalnızca tek bir yorumu olamayacağını, aksine aynı zaman dilimi ve mekan içinde bile birden fazla yorumun geçerli olabileceğini savunuyor. Bilgi teorisi alanında temel felsefi akımlarla karşılaştırıldığında dini gerçek karşısında Suruş bir realistken diğer üç önemli entelektüel Mısırlı Seyyid Kutup, Pakistanlı Ala Mavdudi ve İranlı Ali Şeraiti idealistler sınıfında yer alıyor. Çünkü Suruş algılarımızın mutlak gerçeği temsil edemeyeceğini, kavrayışımızın dış gerçekliği tümüyle kuşatamayacağı için hatanın ve görüş değişikliğinin mümkün olduğunu söylüyor, Kur'an'ın yorumlarına izafi doğrular olarak bakıyor. Unutulan Ütopya, İslam Birliği. İslamcı ideallerin ve yaşam tarzının değişime nedenli maruz kaldığını daha iyi anlamak için başlangıçta Latin alfabesinin sadece eski mesaj içeriğini iletmekte modern bir araç görüldüğü unutulmamalı. İslamcılık bu adla Osmanlı'nın son dönemlerinde bir kurtuluş ideolojisi olarak ortaya çıkmıştı. İttihad-ı Anasır yani Milletler Birliği'ne dayanan Osmanlı İmparatorluğu 1800'lerde milliyetçi başkaldırılarla küçülmeye başladığında Osmanlı barış düzeni yani Pax Ottomanica sona erdi. İslam aydınları imparatorluğu kurtaracak yeni bir ideoloji arıyordu. Ve ünlü modernist İslamcı Cemalettin Efgani'nin 1870'te İstanbul'a gelişiyle İslamcılık bir çözüm olarak tartışmaya açıldı. 1875'ten itibaren 2. Abdülhamit döneminde imparatorluğun geri kalanını kurtarma siyaseti olarak benimsendi. Amaç en azından İslam halklarını bir arada tutabilmekti. Ama bir süre sonra pan-İslam siyaseti de işe yaramadı. Araplar da kıpırdanmaya başladı. Osmanlı aydınları bu kez bari Türk halklarının birliği korunsun düşüncesiyle son çare olarak Türk milliyetçiliğine sarıldı. İlginç olansa Osmanlıcılık çökünce arka arkaya İslamcılık ve sonra da Türkçülük ideolojilerini ortaya süren ismin aynı olmasıydı. Cemalettin Efgani. Afganlı mı, İranlı mı yoksa Azeri Türk'ü mü olduğu bile bilinmeyen bu İslamcı aksiyon adamının bir ütopyası vardı. İslam Cumhuriyetleri Birliği. Bu amaca ulaşmak için hem ümmetçi hem milliyetçi fikirleri İslam dünyasında yaymaya çalıştı. İslamcılık kadar Türkçülük ve Arapçılık akımlarının da fikir babalığını yaptı. Ünlü fikir adamı Cemil Meriç, Ümran'dan Uygarlığı adlı eserinde Efgani efsanesini böyle anlatıyor. Mısır'da Muhammed Abdu, Suriye'de Reşit Rıza, Türkiye'de Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Bey başta olmak üzere İslam coğrafyasında birçok önemli entelektüel, üstadın milliyetçi, ümmetçi fikirlerinden etkilendi. Said Nursi bile Efgani'nin İslam Cumhuriyetleri Birliği projesini benimseyebildi. Hem ümmetçi hem milliyetçi oluşu önce çelişki gibi gözükse de Efgani'nin yapmak istediği şuydu. Önce İslam milletleri ulus devletler olarak kalkınacak, yani milliyetçi akımlar sayesinde, sonra birlik oluşturacaklardı. Ama bunun için ümmetçi siyasi ideallerden kopmamak gerekiyordu. Gelinen nokta ütopyanın unutulduğunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan ve AK Parti hareketi bunun en açık göstergesi. Siyasal İslamcılık muhafazakar demokrat bir harekete dönüştürüldü. İnançlarına aykırı buldukları için başından beri karşı çıkan büyük bir dindar kitle, Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyet'in modernleşme projesiyle ve onun savunucusu kurulu devlet düzeniyle barıştı. Mehdi Tayyip. Tayyip'in basın sözcüsü ve basından sorumlu baş danışmanı Akif Bekir, kıyamet saati değil seçim vakti başlığı altında Tayyip'i Mehdi olarak lanse ediyordu. Belki bu Mehdi'nin göklerden değil sandıktan geldiğini anlatıyor ve şunları söylüyordu. İslam Cumhuriyetleri Birliği aslında yalnızca Osmanlı sonrası ortaya çıkan bir İslamcı ideal değildi. Aynı zamanda Müslüman cemaatlerin ahir zaman yani tarihin sonu umutlarını temsil ediyordu. İmparatorluk yıkılmış, din ve ibadet hürriyeti baskı altına alınmıştı. Dünya kötü bir yer olmaya, kıyamet alametleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Birçokları için artık kıyamet saati yaklaşmış, insanlığın son günleri gelmişti. Hazreti Muhammed'in hadislerinde haber verilen Mehdi gelecek, din düşmanı Deccal'e karşı savaşacak ve bu savaşta İsa Mesih önderliğindeki Hristiyanlar da onlara katılacaktı. Mehdi'nin zaferinden sonra yeryüzünde kıyamet öncesi ikinci bir saadet çağı yaşanacak, ilahi toplum, İslam ümmeti yeniden dünyaya hakim olacaktı. Bu kurtarıcı beklentisi özellikle baskı ve zulüm dönemlerinde güçlenen ve bin yıl sonlarında alevlenen milenarist akımların standart sloganlarından biri. Her üç İbrahimi dinde de Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam büyük benzerlikler gösteren bir inanış bu. Hadis külliyatında geniş yer tutan Mehdi, Deccal ve ahir zaman haberleri sembolik anlatıma sahip olsa da küçümsenmeyecek bir kitle yakın zamanlara kadar onları birebir okudu. Bu yüzden 2,5 minare boyunda ve alnında kefere yazan bir deccal bekledi. Sahte cennetler sunacak biri. Ve ona karşı gelecek Mehdi'nin söylendiği gibi Şam'dan çıkıp geleceği sanıldı. Bu çalışma boyunca anlatılan mentalite evrimi ve eldeki veriler artık çoğunluk için kurtarıcı haberlerinin birebir anlamından soyutlandığını gösteriyor. Göklerden beklenen kurtarıcı insanların arasından zuhur etti. Göksel değil dünyevi bir kurtarıcı, bir siyasi lider olarak. Mucizelerle gönderilen göksel bir varlık yerine oylarla sandıktan çıkarılan bir kurtarıcı. Büyük bir kitlenin son umudu. Seçilmiş biri ama seçmenleri tarafından. 25 Eylül 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Deniz Som, Tayyip'in damadının şirketini satın aldığı ATV'de Tayyip'in beklenen Mehdi olabileceğinin işlendiği programı şöyle aktarıyordu. Bizim çalığın ATV televizyonunun Avrupa kanalında 5 Eylül'de yayınlanan bir programda Recep'in beklenen Mehdi olabileceğinin anlatıldığını biliyor musunuz? Aldatılan Müslümanlar. Tayyip'in basından sorumlu baş danışmanı Akif Bekir kitabının sayfa 5 sunuş bölümünde kehanet ya da gelecekten haber verme amacını taşımadıklarını söylüyor, ancak Tayyip'i Mehdi yapıyor ve kurtarıcı tahtına oturtuyordu. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez şeklindeki temel İslam inancına aykırı bir şekilde İslam'ın nefretle andığı bir uygulamaya girişiyorlar ve gelecekten haber vererek kehanette bulunuyorlardı. Sadece bu kadar mı? Olur mu? Tayyip'in onayından geçen ve Akif Bekir'e danışmanlık kazandıran kitapta tüm devrimler gibi harf devrimi de yerden yere vuruluyordu. Okuyalım. En başından bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Bu çalışmanın amacı elbette kehanet ya da gelecekten haber vermek değil. Ama başlıkta yer alan Erdoğan'ın harfleri ifadesi de popülist bir aldatmaca unsuru olarak okura tuzak kurmak amacıyla oraya konmadı. Tayyip Erdoğan adı etrafındaki tartışmalar dönüp dolaşıp zihniyet dönüşümü ve niyet sorgulaması noktasında düğümleniyor. Aslında daha derinlerde Tayyip Erdoğan üzerinden İslamcı ideallerin sahiden terk edilip edilmediği tartışılıyor. Hala Müslüman kalarak bu yönde değişmek ya da dönüşmek mümkün mü? Tartışmanın her iki tarafı açısından da yanıtı aranan temel soru işte bu. Eğer doğruysa doğduğu günden bu yana Ortodoks İslam yorumu çizgisinde yaşanan en derin kırılmaya tanık oluyoruz demektir. Ve Tayyip Erdoğan bu kırılmayı temsil eden en önemli fenomen olarak karşımızda duruyor. Dahası bu tarihi kırılmanın baş aktörü olarak eski ile yeni arasında tam orta noktada duruyor ve simgelediği geçiş dönemi tipolojisiyle geçmişten geleceğe Müslüman dünya görüşündeki değişimin yasalarını kendi üzerinde görmemizi sağlıyor. Zaten bu çalışmada Erdoğan'ın zihin serüvenini konu alıyor. Erdoğan özelinde Müslüman zihnin mental süreçleri ve dünya gerçekliğini algılama biçimlerinde ortaya çıkan yeni modelin izini sürüyor. Bunu da dil-zihin ilişkisinden hareketle yapıyor. Bu açıdan bakıldığında Tayyip Erdoğan'ın zihin serüveni biyolojik yaşından 26 yıl önce 1928 harf devrimiyle başlatmak gerekiyor. Bir gecede medrese hocaları dahil Osmanlı bakiyesi Türk toplumu okur yazar olma vasfını kaybetti. Yazı öncesi döneme geri döndü. Arap alfabesinin 28 harfiyle ses, sözcük ve gramer mantığıyla yoğrulan Müslüman zihinler bir sabah kalktıklarında Latin alfabesinin saldırısıyla karşılaştılar. Sadece yeni bir yazı sistemi değil, zihnin süreçlerine nüfuz edecek olan yeni bir mantıktı bu. Her iki alfabe ve etkileşimleri askeriye indirilen dil, Türkçe ile Arapça arasında yapılacak linguistik bir karşılaştırma, zihinsel dönüşümün ipuçlarını ortaya çıkarıyor. Bu çalışmada ayrıca Erdoğan'ın konuşma dilinde bunun nasıl tezahür ettiğine de bakıyoruz.
22. ayrımın sonu, sayfa 348.